Ayrım 2.
Bu nedenle de hak etmiştir kendisine verilen tanrıların anası, büyük ana gibi sıfatları. Aslında o yalnızca tanrıların değil, bütün varlıkların anasıdır, toprağın temsilcisi olarak. Kökeni ta İsa'dan önce 8. binlere tarihlenmiş Neolitik cilalı taş çağı dönemine kadar uzanan ana tanrıça geleneğinin bir devamıdır. Rhea'dan çok Kibele adıyla konu olur öykü ve efsanelere. Tapımı da yine bu ad altında önem kazanır. Döllenme ile doğum arasındaki 9 aylık süre nedeniyle yeni bir yaratığın dünyaya gelişinde erkeğin rolünü kavrayamayan ilkel insan, yaratıcılığı kadına vermekteydi doğrudan doğruya. Çünkü 9 ay süresince karnı durmadan büyüyen ve ardından da yeni bir canlıya yaşam veren kadındır. Derken çocuğun yaratıcısı kadın, bitkilerin her türlüsünün yaratıcısı olan toprak ile özdeşleşir ilkel insanın gözünde. Kişileşmiş bir tanrıça olur toprak. Ana tanrıça denir ona, bütün öteki tanrılar da ondan çıktıkları için. Toprak ana denir. Sonra toplumlara ve çağlara göre durmadan değişik adlar alır. Kubaba, Kibebe, Ma, Marianna, Arinna, Inanna, Lat gibi adlar edinir çağlar boyunca. Kibele adıyla Frigya'nın ulusal tanrıçası olur. Sonra ünü Roma dünyasına yayılır daha ileriki dönemlerde. Sonraları Hristiyanlığı bile etkiler tanrı anası sıfatıyla. Yaratıcılığı dişi bir varlık olarak toprakla simgeleyen ilk çağ insanı bir de beden tasarlamış bu yaratıcıya. Bir kadın bedeni elbette. Ama bu beden bütün yeryüzüdür. Toprak bu yaratıcı tanrıçanın etidir. Kemikleri de vardır toprak ananın. Bağrındaki taşlardır bu kemikler. Ağaçlar ve her tür bitkiler onun saçlarıdır. Yeryüzünün bütün kara parçalarına serpiştirilmiş irili ufaklı dağlar da bereket taşan memeleri olmalı toprak ananın ve baharın gelmesiyle eriyerek gürül gürül akan sulara dönüşen karlar da bu memeleri besleyen sütler. Damarlarını da unutmamalı onun. En küçük sel yatağından en büyük ırmaklara değin bütün akarsu yatakları onun damarlarını oluşturur. Anası ve de kılcalıyla. Bu yataklarda akan sularsa ana tanrıçanın kanıdır. Döl yatağı da vardır elbette tanrıçanın. İnsanın binlerce yıllık ilkellik döneminde kendisini güven içinde duyduğu mağaralardır onun döl yatağı. İşte bütün bu tasarımlardan sonra aşama aşama gelinmiştir Anadolu'lu tanrıça Kibele'ye. Kibele'nin en ünlü öyküsü onun Attis'le olan aşkıdır. Çok güzel bir delikanlıdır Attis. Kibele kendi tapınağının bakımını bu güzel Frigyalı'ya emanet etmiştir. Ama bir de koşulu vardır. Attis tanrıçaya verdiği bakir kalma sözünden dönmeyecektir. Ne var ki bir ölümlüye sevdalanır güzel delikanlı ve çabuk unutur verdiği sözü. Düğün töreni sırasında tanrıça Kibele de gelerek konuklar arasına karışır. Tanrıçayı gören Attis verdiği sözü hatırlar ve derin bir vicdan azabı ya da bunalım sonucu erkeklik organını keser. Attis'in toprağa akan kanlarından menekşeler biter. Delikanlı bununla da yetinmez. Tam kendini asacaktır ki eski sevgilisine acıyan tanrıça onu bir çam ağacına dönüştürür. Çam kozalağı Attis'in simgesiymiş. Frigya'nın ulusal tanrıçası Kibele'nin tapımı yalnızca bu ülkeyle sınırlı kalmıyor. Aslında o ana tanrıça ya da toprak ana olarak tarih öncesi dönemlerden başlayarak değişik adlar altında tüm Anadolu'yu ve çevre kültürleri de etkilemişti. Kapadokya komanasında ona Ma adıyla çok eski zamanlardan beri tapınılıyordu. Kapadokya'daki komana Roma çağında bile ana tanrıçanın bir tapım merkezi olarak önemini sürdürmüştü. Kibele'nin Frigya'daki en önemli tapım merkezi ise Pessinus'tur. Burası günümüzün Vatikanı gibi bir din devletiydi adeta. Bu devletin başında iki rahip bulunurdu. Birincisi Tanrıçanın sevgilisinin anısına Attis adını taşırdı. Megabizos adını taşıyan ikinci rahibin ise yabancı olması koşulu aranılmaktaydı. Her iki rahibin de yine Attis'in anısına hadım olma zorunlulukları vardı. Tanrıça burada gökten düştüğüne inanılan bir kara taşla Diopetes temsil edilirdi. Toprağın simgesi ana tanrıça yalnızca tarımın ve bereketin değil, vahşi doğanın simgesi olan yırtıcı hayvanların da koruyucusuydu. Bu anlamda Potnia Teron denirdi Kibele'ye. Kibele, Rhea'nın yönetici rahipleri olan Attis ve Megabizos'tan başka rahipleri de vardı. Bunlar da Kabirler, Koribantlar, Kruutesler, Daktiller, Galler, Semivirler, Telkinesler'di. Bir de Frigya devletinin yıkılışından sonra ana tanrıça dinini bütün Akdeniz yöresine tanıtan gezgin ve dilenci rahipler çıkar ortaya. Bunlara da Metrak Rito denirdi. Her yıl Mart ayının 22'sinde Kibele onuruna Pessinus'ta şenlikler düzenlenirdi. Bu şenlikler sırasında bir de çam ağacı bulundurulurmuş. Bu şenlikler bir tür tarikata girme törenleridir rahip adayları için. Töreni yöneten rahip coşturucu bir müzikle dansa başlarmış. Gerek bu müziğin gerekse tam bir veçt kendinden geçiş haline dans eden rahiplerin izleyiciler üzerindeki etkileri de büyük olurmuş. Dans ederken ara sıra da elleriyle yere dokunurlarmış bu rahipler. Bu da toprak anadan güç almayı simgelese gerek. Derken kimi izleyiciler de kendilerinden geçerek daha önce hazırlanıp yere bırakılmış bıçakları kaptıkları gibi kendilerini hadım ederlermiş. Attis örneği. Kesilen parçalar bezlere sarılıp büyük bir saygıyla tanrıçaya ayrılan yeraltı hücresinin toprak tabanına gömülürmüş. Cinsel organları kesilen kişiler de rahip adayı olurlarmış Kibele tapınağına. Kesilen cinsel organın toprağa gömülmesi ana tanrıçanın, bir başka deyişle toprağın verim için döllenmesini simgeliyor olmalı. Kibele ile simgelenen ana tanrıçanın bu çağlar ve coğrafyalar üstü manevi gücünü Romalılar da göz ardı edememişlerdi. Göz ardı etmek şöyle dursun, bir de sahiplenmek gereğini duymuşlardı siyasal dehalarının dürtüsüyle. Roma emperyalist bir güç olarak yayılma durumundadır durmadan ama karşısında onu engelleyen güç olarak da Kartaca vardır. Derken bir de taş yağmuru başlar Roma'da. Sibilla bilicileri bunun bir uyarı olduğunu, Kartaca karşısında başarı kazanabilmek için Kibele'nin Roma'ya getirilmesi gerektiğini söylerler. Dönem 2. Pön Savaşları dönemidir. İsa'dan önce 204 yılında Tanrıçayı simgeleyen göktaşı bir törenle gemiye konulur ve Aterde'den yani Dikili'den Roma'ya doğru yola çıkarılır. Ama gemi Roma'ya varırken Tiber nehrinde karaya oturur ve bütün uğraşmalara rağmen kurtarılamaz. O sırada Tanrıçadan bir ses yükselir ancak kirletilmemiş eller sokabilecektir kendisini kente. Bunu duyan Claudia Quinta adında bir genç kız belinden kemerini çözerek gemiye bağlar ve onu yedeğinde çeke çeke Roma'ya getirir. Bu kız iftiraya uğramış bir Vesta rahibesiymiş ve koca gemiyi tek başına çekmekle de suçsuzluğunu kanıtlamış. Tanrıçanın Megalezia denen şenlikleri sırasında kurbanlar da sunulurdu ona. En değerli kurban çok ve çabuk üremesi nedeniyle bir dişi domuzdu. Sabanla toprak ananın bağrını yararak onun döllenmesini sağlayan boğa da değerli bir kurban sayılırdı. Keçi de kurban edilebilirdi. Tanrıçanın kutsal ağaçları şimşir ve çamdı. Tanrıçanın bayramlarında çalınan flütler şimşirden yapılırdı. Çamın kutsallığı ise Attis'in tanrıça tarafından bu ağaca dönüştürülmüş olmasından ileri geliyor. Kibele yontularında yapılı bir kadın biçimiyle temsil edilirdi genellikle. Yapılı oluşu onun doğurganlığını simgeliyor. Onun bu biçim altında temsil edilmesi Anadolu'da İsa'dan önce 7. binlere kadar uzanan ana tanrıça geleneğinin bir devamıdır. Ana tanrıça o dönemde yapılan heykelciklerde hep her zaman doğuma hazır koca karınlı bir kadın biçiminde gösterilmiştir. Kibele'nin geç dönem heykelleri ise onu başında kule biçimi bir taçla gösteriyor. Bu nedenle Mater Turrigera yani kule taşıyan ana ya da Mater Turrita yani kuleyle taçlanmış ana da denirdi Kibele'ye. Bu kuleler sayılarına göre tanrıçanın korumasında bulunan kenti ya da kentleri temsil ederdi. Zaman zaman elinde bir anahtarla gösterildiği de olurdu. Bu onun bağrında sakladığı hazinelerin anahtarıdır. Kışları sakladığı hazineyi yazın açarak bol bol verirdi bağrından. Kibele Artemis'i incelerken de göreceğimiz gibi Hristiyanlığın artık iyice güç ve yaygınlık kazandığı, İsa'dan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda bile duyurabilmiştir etkisini. 4. yüzyılın ikinci yarısında 361-363 Roma tahtına geçen ve de eski inançlara bağlı kalan Julianus şöyle diyor Kibele için yazdığı bir ilahide. Ey tanrıların ve insanların anası, yüce Zeus'un ortağı ey! Sensin yaşam veren tanrıça, sensin bilgelik, sensin koruyan, sensin yaratıcısı ruhlarımızın. Yüce Dionysos'un yavuklusu ey! Mutluluk bağışla bütün insanlara. Mutluluk ki tanrılara şükran olsun onun temeli. Tüm ilk çağlar boyunca ululanan toprak ana değişik bir kavramla ama özde aynı olarak Hristiyanlıkta da sürdürüyor etkisini. Meryem'in kişiliğinde yine tanrı anası sıfatıyla. Zeus. Evrenin efendisidir Zeus. Bütün yaratıcıların hakanı, ne kadar tanrı varsa hepsinin de başbuğudur. Babası Kronos'u tahtından indirdikten sonra evrenin egemenliğini eline geçirmek için önce Titanlarla savaşmış, ardından Tifon ejderhasını yıldırımlarıyla vurarak onu yeraltının derinliklerine göndermiş, en sonra da Tiranlara karşı savaşında kendisiyle işbirliği yapmış olan ama ardından da Gaia'nın kışkırtmasıyla ona baş kaldıran devleri yenmiştir. Ancak bundan sonradır ki hükümdarlığını ilan edebilmiştir tüm varlıklar üzerinde. Ne var ki evrenin tüm yönetimini üzerine almamış, onu kardeşleriyle paylaşmıştır. Poseidon denizlerin hakanı olmuştur bu paylaşma sonucunda. Öteki erkek kardeşi Hades de gölgeler dünyasına egemen olur yeraltının sultanı sıfatıyla. Zeus kız kardeşlerinin de gönülleri kırık bırakmaz bu paylaşmada. Çünkü hem ana hem de baba yanından kardeştir altısı da. Üçü erkek, üçü kız olmak üzere. Dişi erkek Titanlar Rhea ile Kronos dölündendir hepsi. Zeus Demeter'e bereketin tanrıçalığını verir. Hestia ocak tanrıçası olur. En güzel kız kardeşi işve dolu Hera'yı ise çeker alır yanına karısı sıfatıyla. Kronos çocukları bir aile olarak yönetirler tüm evreni yine kendi çocuklarıyla birlikte. Zeus'un gücü tüm öteki tanrıların gücünün toplamından fazladır. Bu yüzden tüm Olimposluların ödü kopar Zeus'tan. Hele kızmaya görsün. En sevgili eşi Hera'yı bile pataklamaktan çekinmez. İlyada da şöyle uyarır tanrı ve tanrıçaları gücü konusunda. İsterseniz tanrılar gelin deneyin, altın bir halat sarkıtın gökten. Tekmil tanrılar tanrıçalar tutun çekin o halatı, harcayın olanca gücünüzü. Gene indiremezsiniz efendiniz Zeus'u yeryüzüne. Ama ben bir çekersem şöyle iyicene, alırım sizi de toprağı da denizi de. Bağlarım Olimpos'un bir sivri doruğuna halatı. Havalarda uçuşur ne var ne yok hepsi. Tanrılardan insanlardan üstünüm ben böylesine. Her şeyden önce gökyüzü tanrısıdır Zeus. Göksel olaylar ondan bilinir. Bulutları devşirendir o. Nefele Geretes. Gökten şimşekler fırlatır. Asteropaios, yıldırım sevendir. Terpikeraunos, bereketli yağmurları yağdıran doğudur. Zeus Huey. Hesiodos'a göre 7 kez evlenmiştir Zeus. Bu evliliklerinin hepsini de ölümsüz tanrıçalarla yapmıştır. İlk evliliği bilge tanrıça Metis'tedir. Bu evlilikten zeka tanrıçası Athena doğar. Ama acayip bir doğum olmuştur bu. Athena annesinden değil de babasından doğmuştur Zeus. Metis'i doğum sırasında yuttuğu için. Bu doğumun ayrıntısını Athena'ya anlattığımız bölümde göreceğiz. İkinci olarak yasa tanrıça Temis'le evlenir tanrılar başbuğu. Bu evlilik onu Horaların ve yazgı tanrıçaları Moiraların babası yapar. Örinom Zeus'un üçüncü evlendiği eşidir. Karitler denen üç güzeller bu evliliğin meyvalarıdır. Bereketin simgesi Demeter Zeus'un dördüncü eşidir. Bu evlilikten sonradan yeraltı ecesi olan Persefon doğar. Bellek tanrıçası Mnemosin, Zeus'un beşinci karısıdır. Sanat perileri Musalar bu evlilikten doğmadırlar. Zeus'un tanrıça eşlerinden biri de Leto'dur. Maceralı bir doğumla sonuçlanacak olan bu evlilik, tanrısal ikizler Apollon ile Artemis'i getirir dünyaya. Zeus'un sonuncu ama en sevgili karısı bütün çekişme ve cilveleşmelere rağmen Hera'dır kuşkusuz. Bu evlilikten Hebe, Ares ve Eliyetta doğmuştur. Hesiodos'un söylediğine göre. Bu ölümsüz kadınlar listesine bir de Dione'nin adını eklemeli Zeus'un karısı olarak. Bu evliliği de Homeros bildiriyor. Peki Zeus yetinmiş miydi acaba bu 8 ölümsüzde? Ne gezer? Zeus'un yaşamı onun ölümlülerle yaşadığı kaçamak aşkların da öyküsüdür bir bakıma. Ama bu kaçamak aşklar ölümlü sevgililer açısından acıyla sonuçlanır çoğu zaman. Bu davranışıyla bencil bir tanrı görünümündedir ölümsüzler başbuğu. Zeus, Yunan panteonunun en önde gelen tanrısıdır. Adı da Yunancadır. Ama onun kaynağının Anadolu'da bulunduğunu gösteren belirtiler de yok değil. Aslı Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan Hitit Savaş Tanrısı, elinde çift yüzlü bir baltayla betimlenmektedir. Balta erken dönemlerde Zeus'un elinde tuttuğu yıldırımlar gibi bir güç simgesi oluşturmaktadır. Labris denirdi bu baltaya, Karya ve Lidya dillerinde. Karya'da bir de Zeus, Labrandeus, yani baltalı Zeus tapımı vardı. Bu ipuçları Yunanlı diye bilinen öteki tanrılar gibi Zeus'un kaynağını da Anadolu'da aramak gerektiğini gösteriyor. Yukarıda belirtilenlerin dışında daha birçok sıfatı vardır. Zeus babadır o, yani Zeus pater, kurtarıcıdır, yani soter, aile ocağının ve varlıklarının koruyucusudur, yani ktesios, konukluk haklarını gözetir, ksenios, ulusal bağımsızlığın kurucusudur, eleuterios, yeminin kutsallığını korur, horkios, daha birçok sıfatla anılır bu güçlü tanrı. En büyük Yunan tanrısı sayılan Zeus, Troya savaşlarında hiç de Yunanlı gibi davranmıyor. Öteki tanrıların eleştirilerine karşı çıkmalarına rağmen Anadolulardan yana koyuyor tavrını. Troya'ya olan sevgisini açıkça belirtmekten geri kalmıyor Homeros'un dizeleri aracılığıyla. İlyada 4:31-48. Güneşin yıldızlı göğün altında, yeryüzünde nice şehirler var. Bunlar içinde ben kutsal İyon'u severim. Priamos'u, Priamos'un iyi kargı atan halkını. Zeus Latin mitolojisine Jupiter adıyla geçmiştir. Romalılar haftanın 5. gününe onun adını vermişlerdi. Jovis dies. Latin kökeninden gelme dillerdeki Jeudi, Fransızca Jovedi, İtalyanca'da Jueves, İspanyalca sözcükleri Latince'de Jüpiter günü anlamına gelen Jovies dies'ten türemedirler. Biz Perşembe diyoruz bugüne. Zeus zaman zaman şekil değiştirerek yeryüzüne de iner. Bunu da genellikle çapkınlık numaraları için yapar. Kimi zaman bir satir olup Antiope'ye ya da kuğu biçimiyle Leda'ya yanaşır. Boğa'ya dönüşür Fenike kralı Aganor'un güzel kızı Europa'yı sırtına vurup kaçırmak için. Giremeyeceği yer yoktur onun. Argos kralı Akrisios'un yer altındaki bir odada kapalı tuttuğu kızı Danae ile birleşebilmek için bir yağmur damlası olup akar kızın bulunduğu odaya. Bir kartal biçimiyle Troya kralı Tros'un güzel oğlu Ganimedes'i uçurup götürür Olimpos'a ölümsüzlere şarap sunsun diye. Zeus yontular da genellikle gür saç ve sakalların çevrelediği etkileyici bir yüzle gösterilirdi. Taht üzerindedir, elinde yıldırımları tutar, tahtın yanı başında kanatları açık bir kartal bekler. 4 yılda bir yapılan olimpiyat oyunları da yine Zeus adına düzenlenmekteydi. En ünlü bilicilik merkezi Dodona'daydı. Zeus burada meşe koroluğunun hışırtılarıyla dileğini bildirirmiş. Kurban olarak daha çok keçi, koyun ve boynuzları yaldızlarla süslenmiş boğa sunulurmuş tanrılar başbuğunun onuruna. Kendisi göklerin hükümdarı olduğu için kanatlarını açarak gökyüzünde süzülen kartal onun en sevdiği kuşuydu. Bu tanrılar başının öteki ölümsüzler ve ölümlülerle olan maceralarını yeri geldikçe göreceğiz. Hera. Hesiodos'a göre Hera, Zeus'un 7. ve son evlendiği karısı olmuştur. Her zaman yanı başında bulunur Zeus'un. Tanrılar başbuğu her fırsatta aldatır karısını ama yine de vazgeçmez ondan. Zeus, Hera'yı çok sever sevmesine ama bu tanrısal çiftin yaşamları uyumdan çok çekişmeyle geçmektedir. Hera neredeyse her konuda karşıdır kocasına. Onun sevgililerinin başına durmadan çorap örmeye çalışır. Troya savaşları sırasında Zeus ne denli tutarsa Troyalıları, Hera da o denli kin besler onlara karşı. Öyle ki onun bu tutumu karşısında Zeus en ağza alınmayacak sözlerle aşağılar karısını. Dahası dövmeye bile kalkar. Bir defasında Hera'yı ayaklarına birer örs bağlayarak boşluğa asmış. Anasının yardımına gelen Hephaistos'u da bir tekmede gökten yere fırlatmış. Ne var ki öfkesi çabuk geçer Zeus'un. Oysa Hera kincinin kincisi bir tanrıçadır. Üstelik Zeus gibi açık yürekli de olmayıp arkadan oynar. Bir defasında Poseidon ve Athena ile anlaşarak Zeus'u zincire vurmuşlar da sonra Nereid, Tethys, yüz kollu dev Briarus'u yardıma çağırarak Zeus'u kurtarmış. Art niyetliliğine bir başka örnekle Afrodit'in kemerini takarak Zeus'ta karşı konulmaz bir sevişme isteği uyandırmasıdır. Hera kocasını baştan çıkarmak için en nefret ettiği tanrıça olan Afrodit ile bile işbirliği yapmıştı. Ama bunu kocasını gerçekten istediği için değil, seviştikten sonra kocası uyusun da Troyalılara yardım etmesin diye yapmıştı. Bu hilesinde başarılı da olur. İda dağının Gargaron tepesinde bir buluta örtünerek sevişirler. Sonra tatlı bir rehavet içinde uykuya dalar Zeus. O uykudayken Troyalıların durumu kötüye gider ama Zeus uyanıp da durumu görünce tepesi atar ve ondan sonradır ki öfkesinin olanca sınır tanımazlığıyla verip veriştirir karısına. Oysa çok görkemli bir düğünle evlenmişlerdi bu tanrısal çift. Zeus bunun için Hermes'e bütün tanrıları, insanları, hayvanları da çağırmasını buyurmuş. Herkes uymuş bu çağrıya da, yalnızca peri kızı Kelon dudak bükecek olmuş. Cezasını da bir kaplumbağaya dönüşerek bulmuş. Kelon kaplumbağa anlamına geliyor eski Yunanca'da zaten. Hera'nın kini yalnızca Zeus'un sevgililerine değil, onun bu sevgililerinden de olan çocuklarına da yöneliyor. Henüz kundakta bir bebek olan Herakles'in yatağına çocuğu öldürmeleri için iki yılan göndermişti. Ama daha bebekliğinde bile olağanüstü bir güce sahip bulunan Herakles, elleriyle boğarak öldürmüştü bu yılanları. Bir anlatıma göre Zeus'un Semele'den olma oğlu Dionysos'u yemeleri için Titanları kışkırtmıştı Hera. Athena yalnızca onun yüreğini kurtarabilmiş Titanların elinden. Zeus bu yüreği sonra kendisi yutmuş ve Dionysos yeniden dünyaya gelmiş. Bu öykü Zagreus'un başından geçmiş olarak da anlatılır. Zagreus, Zeus ile yeraltı ecesi Persefon'un oğluymuş. İlk Dionysos da denir Zagreus için. Hera'nın oynak ve hafif meşrep kadınlara büyük kin duyduğu söylenir. Ama çocuklarından hiçbirinin babasının Zeus olmadığını söyleyenler de var. Söylentiler bir yana, aile ocağının koruyucusu olarak büyük saygı görürdü Hera. En ünlü tapınağı Sisam adasındaki Herayon'dur. Demeter. Titan, Kronos soyundan bir başka Olimposlu da Demeter'dir. O da Gaia ya da Rhea Kybele gibi bir toprak tanrıçadır. Ancak onlar gibi toprağı bir bütün olarak temsil etmez. İşlenmiş toprağın temsilcisidir o. Bir başka deyişle tarımın tanrıçasıdır. İnsanlara toprağı ekip biçmesini, buğday toplamasını, ekmek yapmasını öğreten hep bu tanrıçaymış. Hesiodos, Zeus'un 4. evliliğini Demeter'le yaptığını söylüyor. Bu evlilikten de yeryüzünün ecesi olacak Persefon doğmuş. Ancak bu güzel tanrıçaya vurulan Zeus değilmiş yalnızca. Bir başka Kronos oğlu Poseidon da göz koymuş Demeter'e, hem de ardını bırakmamacasına. Demeter de bu saldırgan tanrının elinden kurtulmak için kendini bir kısrağa dönüştürmüş ama yine de bir çözüm getirmemiş bu dönüşüm. Bunu fark eden Poseidon da bir azgın aygır olmuş ve yine eline geçirmiş utangaç tanrıçayı. Bu zoraki birleşmeden Areyon adındaki sağ ayağı insan ayağına benzeyen ve insan gibi konuşan Atila hakkında fazla bir şey bilinmeyen Despoino adındaki kız doğmuş. Uğradığı bu tecavüzden dolayı dünyaya küsen Demeter bir mağaraya çekilmiş, orada o kadar uzun süre kalmış ki dünya açlıktan kırılacakmış neredeyse. Toprak da ürün vermez olmuş çünkü. Ona Arkadya'daki Figelia'da Melaine yani siyah lakabını takmışlar. Çünkü o küskünlüğü içinde siyahlara bürünüp otururmuş hep. Neyse ki Arkadya ovalarında avlanmakta olan keçi ayaklı Tanrı Pan bir rastlantıyla Demeter'in saklandığı yeri keşfetmiş ve hemen Zeus'a haber vermiş de Moira'ların da araya girmesiyle kızgınlığı biraz olsun yatışmış Tanrıçanın ve dönmeye razı olmuş. Toprağa yine bereket gelmiş o zaman. Yoksa bütün insanlar açlıktan ölüp gideceklermiş. Onun asıl önemli öyküsü kaçırılan kızını bulabilmek için bütün dünyayı dolaşmasıyla ilgili olanıdır. Zeus'un Demeter ile olan evliliğinden Persefon doğmuştu. Çok güzel bir kızdı bu Persefon. Ona genç kız, genç bakire anlamına gelen Kore de denirdi.